Bugünkü konuğumuz Murat Örpoğlu. Öncelikle Sanat Araştırmaları Merkezi'nde düzenlediğimiz şehir mimarlık ve tasarım başlıklı toplantısının ikinci toplantısındayız. İşte bu toplantılarında işte mimarlıkla ilgili işte güncel meseleleri ele alıyoruz. Bugünkü konuğumuz da Murat Örpoğlu. Kendisinin işte İslam Mimarisi'nde Ribatlar başlıklı sunumunu dinleyeceğiz. Bu sunum 2020 yılında hazırladığı doktora tezinden hareketle hazırlanmıştır. Kısaca kendisini tanırsak 1996 yılında Yıldız Tekin Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun oldu. Daha sonra Üsküdar akademik süreçler 2008 ve 2013 arasında Üsküdar Mevlevihanesi'nin tarihsel gelişimi ve yeniden değerlendirilmesi başlıklı teziyle yüksek lisansını yaptı. Sonra yine Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Kromi ve Tarihi bölümünde 2013 ve 2020 yılları arasında İslam Mimarisi'nde Ribatlar konulu doktora çalışmasını tamamladı. Şu anda akademik çalışmalarını İslam Gelişim Üniversitesi'nde Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi'nde mimarlık bölümünde sürdürüyor. İlgi alanlarına baktığımız zaman İslam mimarisi, ortaçağ mimarlık anlayışı, tarikat ve tasavvuf yapıları, işte sürdürülebilir mimarlık da ilgi alanları. Bununla ilgili işte hem İslam mimarisi konulu hem de işte dini yapılar, dini mimari konulu çalışmaları var, sunumları ve makaleleri var. Kendisine sözü bırakıyorum. Buyurun hocam. Teşekkür ederiz bu arada.
Ben teşekkür
davetimizi
ederim.
Davetimizi kabul ettiğiniz için.
Ben teşekkür ederim. Sizlerle bir arada olmak benim için çok büyük onur, gurur kaynağı. Esasında konumuz baktığımızda birazcık orta çağı bugün konuşacağız. Ben anlatırken kendi hayat görüşümle itibaren bazen konuşurken çok daha heyecanlı, tarafsız olabilirim. Bazen bu iş akademinin dışına çıkmış olabilir. Kitaplar konusunda özellikle. Bu çalışma şöyle çıktı. Ben ilk olarak akademik çalışmama Üsküdar Mevlevihanesi üzerine çıktım. Mevlevilik benim çok ilgimi çekiyordu, tarikat yapıları. Tabii mimar olduğum için de tarikat dediğimiz bünyenin içinde dervişlerin, mütedeyinlerin, müntesipleri, bağlıların yaşam sürdüğü, nasıl bir yaşam sürdüler, nasıl bir mekanlar kullandılar. Böyle başladım. Sonra doktoraya da hocamın da ısrarıyla bunun üzerine nasıl yaparız? Dedim ki bu yapıların ilk çıkış yeri neresi? Ben doktora tez önerisi için gittiğimde, bunlar işte ilk camilerde yaşamışlar, Ebu Derda Allah Resulü dönemine gidiyor sahabeden, ilk sufi diyeceğimiz kişiler. Onları konuşurken onlardan yaşadıkları yapılardan bir tanesi de Ribatlar. Ben Ribatları birazcık uzun anlatınca dediler ki senin doktora konun Ribatlar olsun. Esasında Ribat konusu ilk tarikat yapılarını yani ilk derviş sufi diyeceğimiz ya da zahit diyeceğimiz kimselerin yaşadığı yapıları ben anlatırken bunları çalışmaya başladım. Sonra bununla ilgili Fuat Köprülü'yü okudum. Fuat Köprülü bir makalesinde George Marchese dönemin bunlar 20. yüzyılın İslam mimarisini veya İslam sanatını ilk çalışan kimseler George Marchese'nin İslam Ansiklopedisi'nin ilk cildinde yazdığı makale konusunda bak sen Ribatları birazdan anlatacağım sana. Kuzey Afrika'dan üzerinden kale olarak değerlendiriyorsun ama bunlar Orta Asya'da farklı gibi. Ben çok avamlaştırdım kusura bakmayın. Sen bunu çok kısa yapmışsın. Bu çok çalışılması gereken konudur. İslam coğrafyasında farklıdır diye çok da uzun olmayan bir makale yazar ve bu makaleden de ondan sonra ben konumu çalışmaya başladım. Ve gerçekten Köprülü'nün yaklaşık bir asır söylediği gibi bu konu, bu yapı türü sadece hem disiplin alanında bir edebiyatçının, bir sanat tarihçinin, bir mimarın değil hepsinin bir araya gelip çalışması gereken bir konu oldu. Hem de tüm coğrafyada ve tüm devirlerde farklı farklı türlerde kullanılan kendi konum açısından bir yapı olduğunu ortaya koydu. Mesela burada da yine o zaman ben edebi eserler okudum. İstanbul Üniversitesi bir edebiyat profesörünün bir söylemi vardır. Fuat Köprülü'nün yazdıkları değil yazdıklarındaki dipnotlar bile bir doktora konusudur demişti. Ben bunun ispatını kendi doktorumda söyleyebilirim. Rahmetli Fuat Köprülü'nün yazdığı bir makale esasında benim doktora konum oldu diyebilirim. Bu kısa girişten sonra çok kısa burayı anlatacağım. İslam mimarisinde ribatlarda biz hemen şuraya bakın. Bir oryantalizm var, bir oksidantalizm var. Oryantalizm, doğu sanatlarına olan ilgi. Biz mesela oryantalizmden hep şikayet ediyoruz. Hala doktora tezlerimizde, yüksek lisans tezlerimizde
oryantalizmin bize verdiği zararlardan bahsediyoruz. Ama hiçbir zaman da oksidantalizm, yani Batı sanatına düşkün ya da Batı sanatına ilgi duyan kimseler çıkarmadığımız sürece biz oryantalizmden sadece şikayet ederiz. Demek ki bizim de esasında oryantalizmi eleştirdiğimiz gibi oksidantalizm yapsak onlar da bizi eleştirecekler. İnşallah devir bir gün döner. Niye ribat yapısı bu kadar sıkıntılı oldu İslam coğrafyasında? Bak, İslam coğrafyasında biz İslam mimarisini konuşurken oryantalizm mimari, Arap mimarisi, Muhammedi mimari, Sarakenik mimari gibi terimler kullanıyoruz İslam mimarisini. 20. yüzyılın başına itibaren çalışmalarda daha ismi İslam mimarisi değil. Farklı farklı terimler var. İşte İslam mimarisinin size Allah Resulü'nün yaptığı Mescid-i Nebevi'den sonraki ilk yapı türünden ben size birazdan bahsedeceğim. Çok hakkını vermiyoruz ama İslam medeniyetinin ilk yapı türlerinden biri ribatlardır mescitten sonra. Burada kısaca şu isimleri sadece resmine bakalım, uzun sürmeyelim. İşte bizim oryantalist dediğimiz insanlar esasında neler demişler mesela. En önemlisi Massignon. Bunların çoğu özellikle Arap coğrafyası ya da Levant'te yaşamış ekadiyetten kimseler. Daha sonra Avrupa'ya gidip orada eğitim görüyorlar. Biz Massignon'a çok kızıyoruz ama Suriyeli, yani Suriye'de doğmuş bir gayrimüslim. O diyor ki İslam sanatları nasıl kurduğunu incelerken anlayacağız ki diyor. Bu sanat yabancı tesirlerle doğmamıştır. Bir Roma sanatı, bir Bizans etkisinde değildi. Kendi İslam metni, manevi dünyasının içerisinde onun kaidelerine dayanarak üretilmiş bir sanattır. Yine Marcello çok kasıyoruz. O da diyor ki İslam dini ve dili sanatları farklı ögeleri bir arada barındırarak bir sentez ortaya koyar. Ernst Diez bizde de verdi. Mesela Brehm çok enteresandır. Bilim tarafsız olamaz deriz ya. Brehm hayatı boyunca kendi gelirleriyle İslam kitabelerini okumuştur. Dünyanın dört bir yanından 19. yüzyıl, 20. yüzyılda Brehm'e insanlar buldukları kitabeleri gönderirler, tercüme etsin diye. Ve Brehm'in kendi vakfı vardır. Zengin bir ailenin çocuğudur ama sanatım tarafsız olsun diye hiçbir zaman bir şarkiyatçı, oryantalist ya bir vakfa, günümüz tabirle söyleyeyim, ya da bir devlet teşekkülüne bağlı çalışmamıştır. Sonra hepiniz çalışırken Creswell'e denk gelmişizdir. Creswell havacı bir pilottur esasında. Yani hava kuvvetleri, İngiliz hava kuvvetleri çalışmıştır. Mısır'da vazife yaparken İslam sanatına yenik olmuştur ve bizim esasında bugün özellikle Emeviler dönemiyle ilgili konuşacağımız ana kaynaklardan biridir. Bu kartta İslam'ı mesela diğerlerinden farklı olarak İslam sanatının kalbinin tasavvuf olduğunu söyler. Buradan geçtiğimiz zaman 20. yüzyıla gelince Herzberg'ler çıkacak. İşte Köprülüzade ne diyor? Köprülü bir kez daha hatırlayalım. Ben hayranlık duyuyorum kendisine. Üniversite mezun değilsiniz diyor. Evet diyor, ben üniversite mezun değilim ama Türkiyat benden mezundur diyor. Doğrudur. Türkoloji, Türkiyat bence Köprülü'den mezundur. Köprülü'nün beraber çalıştığı Bartolt, Orta Asya'yı biz Bartolt'la öğreniyoruz. Suud Kemal Yetkin hocamızı burada rahmetle anadım. Vehçet Ünsal'ı, hemen Esin Hanım'ın orada yaşlılık resmini koymuştum. Bence gençti, çok güzel Esin Emel'in. O da Orta Asya'nın, işte İslam mimarisinin özellikle 20. yüzyılda Sovyet ihtilali sonrası unutturulmaya çalışılan, tarihe göre yapalım, ben eleştirmiyorum, onlar da öyle davranmak gerektiği için davranlar. Siyasi konusu beni hiç ilgilendirmiyor ama İslam sanatının Orta Asya'daki varlığı unutturulmaya çalışmıştır. Oradaki siyasi konjektür doğrusuyla ve biz bir anda kopmuşuzdur. İşte bunlar özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra özellikle kendi coğrafyamızda Türkiye'deki insanların Türkoloji, Türkiyat çalışırken Orta Asya ile ilgi kurup İslam sanatının unutulmuş ya da geride kalmış sanat anlayışını bunlarla öğreniyoruz. Burada bu insanları kahraman olarak şöyle almaya çalışıyorum. Düşünün ki yok var edilen bir şeyi hala da mesela akademik olarak arkadaşlar çalışıyorlar. Unutturulan İslam'a, İslam'ın yaklaşık 10. yüzyıl, yani şuraya baksak 7-8 asır Türk İslam devletleri İslam medeniyetine yön veren devletlerdir. Erkleri bunlardır. Onların yaptığı sanatı biz maalesef özellikle Orta Asya'daki köklerimizi unutmuşuzdur. Vehçet Ünsal bizim okulumuzda vazife yaptı. Günümüze baktığımız 21. çağdaşları da hemen Graber'e bakalım. Hilen Brandt var. Hilen Brandt'ın yaptıkları çok iyidir. Kahire Üniversitesi'nde çalışmıştır. Onun öğrencisi Bernard Locke'yi ben beraber de kendisiyle çalışma imkan buldum. Onlar bunun en iyi temsilcileri. Günümüzde özellikle İslam sanatı üzerine çalışacak arkadaşların ana kaynaklarını yazan kimseler. En altta da bunlar karı koca değil, çok iyi arkadaşlar. Biri Bloom, biri Bileyir. Onlarla özellikle Orta Asya ve İran coğrafyasında İslam sanatı üzerine bugün konuştuğumuz ana kaynakları konuşuyor. Hep sanatı diyorum, esasında benim konum mimari ama biz o sanatın içerisine koyduk. Bizde de 20. yüzyıl, ikisi de rahmetli oldu, Oktay Aslanapo Hoca ve Doğan Kuban. Bu ikisinin de özellikle işte dediğim dönemin kahramanları bunlar. Bunlar bizim Türk-İslam mimarisi dediğimiz işin köklerini bulup ortaya koyan kimseler. Ribat nedir? Ribat, ayet-i kerimede geçer. Ribatil hay, Bakara'da geçer. Atların bağlandığı yer. Biz de İslam unsuru içerisinde cihat yapmak, nöbet beklemek, hadislerde de bunu görüyoruz. Önemli bir vazife. Burada ayet-i kerimede Allah emrediyor, ribatlar kurun, ribatı hallediniz, atların bağlandığı yerlerde nöbet tutun. Daha sonra hadislerde de bakıyoruz, ribat, rabıta, birbirine bağlanmak, nöbet tutmak ondan sonra. Bunlar da hadislerde hep övülen ama buradan anlıyoruz ki bu hadise cihatla, savaşla alakalı bir şey. Bizi ilgimizi çeken mimar olarak demek ki bu bir askeri yapı olsa gerek. Burada enteresan olan şu var mesela, en erken İslam sözlüğü, Arapça sözlük Tesebbüb Lüga eserinin, bunun hala artık Mısır'daki çevirilden sonra İngilizcesine arkadaşlar ulaşabilir. Burada çok enteresan eseri, bunu hudutla, sınırlarda atların bağlandığı bir karakol, bir yer, bir alan, bir mekan olarak tanımlıyor. Fakat birazdan anlatacağım, 10. yüzyıl ve 9. 10. yüzyıl seyyahları esasında özellikle Orta Asya'da ve bazı coğrafyalarda bunların artık askeri değil, farklı kimlik kazandığını da söylüyor. Eseri onlarla irtibat mı kurmadı mı? Niye sözlüğe koymadı? İşte yarın bir gün biri bunu çalışıp ortaya koyar belki. Ama eseri nedense hiç kervansarı olarak kullanılan ribattan bahsetmiyor. Çünkü esasında çağdaşları, çağdaş seyyahları bunları yazıyor. Daha sonra işte 14. yüzyılda ya da 20. yüzyıldaki Arapça sözlüklerde artık yavaş yavaş İslam'ın, İslam sınırındaki karakol, garnizon dediğimiz yapı dışında bunlardan kervansar olarak bahsedildiğini ya da rabıta, fiil olarak da bir yere bağlanmak, bir tarikata bağlanmak veya nöbet tutmak anlamında kullanıldığını görüyoruz. İşte ilk olarak baktığımız bu Allah Resulü'nün bahsettiği dönem. Burada mesela çok enteresan bir şey vardır. Yahut ansiklopedisinde Hazreti Ömer döneminde de ribatıl hayl olduğundan, yani ribatlar olduğundan bahseder. Bunlar yapı değil, açık mekanlardır. Atların bağlandığı, biz Kuba Mescidi gibi belki etrafı ufak bir çitle çevrili yeri de mekan gibi tanıyoruz. Esasında diğer dans kümesinde bu detayı verilse yeni yazında daha iyi olur. İslam bir anda üç kıtaya yayılıyor. Abbasiler dönemine geliyoruz burada hızlıca. İslam hızla yayıldığı zaman burada Graber özellikle kitabında başlar. İslam Hristiyanlıktan farklı olarak girdiği medeniyetlerle hemen ilişki kurar, sentez kurar ve bir dayatmacı kimliği yoktur. İslam kaidelerini, kuralları siz belirlediğiniz sürece orada ticaretiniz veya yapınızda kullandığınız mekanlar değişmez. Şunu söylemek istiyorum. İslam girdiği coğrafyada İslam kaidelerine uyuyorsa toplumun var olan gelenekleriyle mücadele etmeye, yasaklamaya girmez. Önce açlığa İslam kaidelerini koyar. Eğer gelenek bununla çatışmıyorsa geleneğe müdahale etmez. O yüzden de İslam mimarisi, sonda söyleyeceğim, ya başta söyleyeyim, sonda söyleyeceğim, bir de başta söyleyeyim, İslam mimarisi oturmuş mükemmel bir sentezdir bence. Biz burada İslam mimarisi ribatlar derken işte bu 9. 10. yüzyıl coğrafya seyahatlarına hızlıca geçeceğim. Merak etmeyin, şöyle bir şey var. Bu niye seyyah ve coğrafyacılara ihtiyaç duyuldu? Esasında bu bahsettiğimde pek çok yüksek lisans doktora konusu ama bu başlı başına bunlar da yine bir doktora konusudur. İslam yeni fethettiği yerleri merkezdeki insanlara tanıtmak için buraya bu seyyah ve coğrafyacıları yazdığı eserleri destekliyorlar. Böyle ortaya çıkıyor. Bunun bir esas önemli kısmı da günümüz insanı gibi düşünelim. Ya bir şeyin geliri yoksa onu kimse desteklemez. Sanat için bir şey yapan kültür çok azdır ve bütün topluma dayatamaz. Burada amaç şuydu. Hac yollarını, güzergahlarını tarif etmek. Esasında bunlar birer yol kitabıydı. İnsanlar hacca geliyorlardı. Haçta geçecekleri yerlere gidecek güzergahları tanıtan birer bunlar. El kitabı deyip basitleştirmek istemiyorum ama bir el kitabına, günümüz el kitabına benzeyen güzergahları ve yolları tarif eden kitaplardı. Tabii bunları yazarlarken de seyyahlar ve coğrafyacılar oradaki halklardan da, yaşantıdan da ve benim ilgimi çeken şey ya da bizim mesleki olarak ilgimizi çeken yapılardan bahsetmişlerdi. Bunların isimlerini Melözüri'den başlar, Yakubi var. Mesela Hurdezmiş çok enteresandır. Aynı zamanda kendisi bir Abbasi döneminde divanda çalışan vergi memurudur. O yüzden belit teşkilatı yani posta teşkilatından bahseder. Orada da mesela kimi yorumlarda yanlıştır. Bana göre bence o ribatlarda posta teşkilatını kullandığı ufak bir mekana sanki bir yapıymış gibi anlattığı yorumu yapılır. Halbuki hiç yapıdan bahsetmez. Bence onlar bu kalenin, karakolların içerisinde ufak bir mekanda posta ve istihbarat teşkilatını vermişti. O yüzden de belit teşkilatının divan katibi olan Hurdezmi bunlardan bahsetmişti. Sonra İbn-i Rüste var, İbn-i Fakif var, Kudame var. Bunlar farklı farklı. Bizim için 10. yüzyıla geldiğimizde iş değişiyor. En önemli 3 tane isim. Bunlardan çok yararlanacak bu dönemi çalışan insanlar. İstahri, İbn-i Halkal, Makdisi. Burada Makdisi benim için farklı. Çünkü Makdisi orada hemen El-Bena El-Makdisi. El-Bena deyince yapı ustası demek. Ailesi Kudüs'tü bu Makdisi. Bu Kaddisi oradan geliyor. Kutsal Kudüs'tü. Nisebinden anlıyoruz. Burada Benan isminde geçen El-Benna'dan bir yapı ustası aileden geldiğinden bahsediyor. O yüzden Makdis'in eserindeki yapılar birazcık daha detaylı, birazcık daha bizim anlayacağımız dilde yani mimarlara hitap eden dilde yazılmıştır. Burada ribat nereye kurulur? Onun için koydum bu haritaları. Çok bağlanmayın. Bir avasım var, bir sugur var. Avasım bölgesi ve sugur bölgesi diye tarif ettiniz. Bunlar esasında sınır bölgeleri. Avasım ve Sugurlar'da neresi var? Bizans sınırı var. Günümüzdeki Güneydoğu, Suriye coğrafyası, Irak coğrafyası bunlar Bizans'ta olan sınırlar. Bu sınırlar Sugur ve Avasım bölgesi olarak tarif ediliyor. Burada ribat kurdular. İlk anlam 7. yani 10. 9. yıldayız. Bunlar hala sınırdaki karakollar olarak kullanılıyor. Hazar Denizi'nin orada, ondan sonra Mavera'nın orada da özellikle Müslüman olmayan unsurlar var. Bunu biz Müslüman olmayan Türk unsurlar da diyoruz ama orası çok karışık bir coğrafya. Soklar da var. Ondan sonra Farsiler de var. Ben onun için bilimsel olarak burada Müslüman olmayan unsurları kullanmayı hep tercih ettim. Burada kullanılan ribatlar, burada hepsi gördüğünüz gibi Makdisi'nin çizdiği haritalar. Mesela hemen sağ baştaki Kudüs. Aynı yani Levant bölgesi sınır. Askala, Yafa, Aka, Beyrut bu gördüğümüz sınırdaki şehirler burayı çizmiş ve burada ribatlar olduğundan bahsetmiş. Bunlar o dönemde yine savunma işleviyle kullanılmış. Hemen yandaki Akdeniz sahil şehrine devam ediyor. Belesiye falan artık Kurtuba da var gördüğünüz bu haritada. Endülüs'e geçti, İspanya'ya geçti. Burada da ribatlar var. Çizimleri bence çok güzel ondan sonra. Mavera'nın geçtiğinde mesela Ribat-ı Suk diyor. Orası büyük bir bölge. İran'a geçeyim. Burada bu gösterdiği haritadaki yerler hep savunma işlevi olan ribatlar. Ve bahsettiğim Endülüs coğrafyası hemen kuzeyinde o zamanın İspanya'sının hanedan bölünmüş devletleri, unsurları, Reconquista'ya daha ulaşmadık. Orada hala yerel unsurlarla, Hristiyan ve Yahudi unsurlarla savaşı devam ediyor. Hemen baktık Filistin bölgesi daha yeni fethedildi. Hani deniz sınırımız var Bizans'ta. Bunlar da deniz sınırındaki hisar yapıları. Birazcık benzetmeyle kullanıyorum. Bunda tek net bir cevabı yok çünkü söyleyemem. Hisarlara benziyorlar. Mavera'nın bölgesi belgedir. Karışık bir bölge. Bu karışık bölgede de ribatlar yine kale ve karakol olarak kullanılıyor. Ne oldu burada? 10. yüzyıla geldiğimizde bu 10. yüzyıl coğrafyacılarının bahsettiği yerlerde bunlar bize hani demiştim ya aç güzergahlarını tarif edin. Onlar konakladıkları ribatlardan bahsettiler. Buradan neyi anlıyoruz? 10. yüzyılda artık bu ribatlar konaklama işleviyle de kullanılmaya başladılar. Nasıl oldu? İran coğrafyasında özellikle baktığımız günümüz İran coğrafyasındaki yerler artık İslam unsurlarının hakimiyeti altına kaldı. Bir sınır bölgesi özelliğini kaybetti. Buraları insanların boş bırakıp yıkılmaya bırakma ihtimali yok. Çünkü bunlar garnizon noktalarına kuruldu. Bunları kullanabilecek olanlarını büyük bir ihtimal tüccarlar, hac yolcuları burada konaklama işleviyle kullandı ve bunların işletmesi de büyük bir ihtimalle yönetici erk tarafından yani orayı yöneten hangi devlet varsa hangi yönetim biçimi varsa onlar tarafından işletildi. Kervan hep önemli. Bunları mesela hemen bir atlama yapayım tarihte koyacak olan. Moğolistan'da da yam teşkilatı var Moğolların. Yam teşkilatı da aynı şeyi yapıyor. Bir çok getirisi olan bir şey düşünebiliyor musunuz? Bir kervanın yolculuk yaptığınızda günümüzdeki aynı ihracat, ithalat gibi vergi alıyorsun. Onu korumaktan vergi alıyorsun. Han'da, Kervansaray'da veya benim anlattığım Ribat'ta istirahat ettiriyorsun. Çünkü onu korunmaya ihtiyacı var. Bu yollar çok tehlikeli yollar eşkıya açısından. Devamlı para aldığım bir yer. Hiçbir zaman Moğollara kadar, Moğollardan sonra Timur Devleti'nde bu ticaret yollarına hakim olan devlet çok büyük bir kazancı var. Osmanlı hakim olacak buna, Timur hakim olacak. İşte bu ribatları, onların kale gibi zaten mimari özellikle itibariyle savunma dışında konaklamaya da imkan tanıyan bu yapıları konaklama işlemiyle kullanmaya başladılar. Biz okumalarımızdan bunu çok rahatlıkla söylüyoruz. Burada şöyle bir şey var. Ribat yapılarının kimine kutsallık atfedecek? Ne demek istiyorum? Ribat Zincefil, Ribat Zülkarneyn, Ribat Zülkifil var. Zülkifil peygamber olduğunu düşündüğümüz Kur'an'daki ayetteki okumalarda peygamber olduğunu düşündüğümüz kimse. Zülkarneyn'i hepimiz biliyoruz burada. Kutsal kişiler. Bunların ismine ribatlar var. Mesela bir ribatta sahabe mezarları olduğu söyleniyor ki Orta Asya'ya sahabeler gitmedi. Günümüzde konuştuğumuz gibi bunlar hep tevatür yani hikayeler ondan sonra. Burası şehitlik gibi, meşalet gibi kullanılmış. Oradaki ribatta insanlar da kalmaya başlamışlar. Bunun bir örneğini Anadolu'dan da göstereceğim. Ribat'ın çevresi bir savaş bölgesi olduğu için, her din, her toplumda olduğu için gibi burada, buraya kutsallık atfedilmiş. İnsanlar buraya dualara, işte bu insanlara bir nevi bizim günümüzden bakarsak evliyalık, dervişlik, kutsal bir isim atfetmişler. Ve burası Bizans'ta ya da Hristiyan'da gördüğümüz matriyonlar gibi bir yapı olmasa da bir kutsal bölge olmuş. Bunları görüyoruz. Özellikle de mesela aynı şeyler Akdeniz'de de var. İnsanlar aşure gününde buraya geliyorlar. Mesela ben yapıyı birazdan göstereceğim. Münestir ribatında Tunus'ta. Aşure'de bir hafta burada kalıyorlar. Kaldıklarını biliyoruz ve burada dualar ediyorlar. Çünkü etrafı hep şehitlik. Buradan bunu Berit Teşkilatı'nı izah ettim. Berit Teşkilatı bence ribatları bir mekanını kullandı. Çünkü Berit Teşkilatı, İstihbarat Teşkilatı bir istihbarat teşkilatı, tarihi hiçbir bölümünde bir karargah gibi yapısı olmaz. Merkezde sarayın içinde bile ufak bir yapısı, mekanı olur. Çünkü istihbaratının bilinmemesi gerekir ya. Ama aynı zamanda posta teşkilatıydı. Posta teşkilatının 10. yüzyılda kendi başına bir yapısı olabileceğini düşünmüyorum. Bunlar ribatın içerisinde bir mekanı kullanıyorlardı. Ve ilk sufilerin kullandığı ribatlar deyip, bu çok hızlı anlatıyorsam kusuruma bakmayın. Daha yavaşlayabilirim ama süre de hızlı bitsin istiyorum. İlk ribatları kullanan nasıl sufiler oluyor onu da izah etmeye çalış okumalarım sonrasında. Ben bunların hepsi benim yorumumdur. Aksi fikirlere sonuna kadar açık. Zahitlik, Ebu Derda dediğimiz Allah Resulü'nü tanıyan Medine'deki Müslümanlardan olan Ebu Derda itriyatçı bir koku tüccarı. O zamanın Medine'si içinde en kıymetli meslek. Çünkü kimyager çok zengin bir tüccar. Benim gibi ben ticaretime bakayım ya din işte beni yorlamadı hep kardeşine. Müslüman olmak için en samimi arkadaşını hep oyalıyor. En sonunda Müslüman olmaya karar veriyor kutsal bir şekilde ve diyor ki ya ben Müslümanlığı çok geç tattım. Ben bundan sonra Ashab-ı Suffa'da vakit geçireyim. Yani ben ticaretle yapmayacağım, dünya hayatına gelmeyeceğim, Hazreti Peygamber'e yakın olacağım diyor Allah Resulü'ne. Ebu Derde zahitlerin başı dediğimiz nokta. Hazreti Ali Efendimiz de koyuyoruz buraya ama Ebu Derde baktığımız çünkü Allah Resulü'ne baktığımız Hazreti Ali Peygamber Efendimiz'in yakın halkasında, yakın halkası dışında Ashab-ı Suffa'da kalanlardan biri koyduğumuz için de Ebu Derda'ya bağlıyoruz. Bunları da İslam tarihi zahit diyor, sufi demiyor. Zahitlerin şöyle bir özelliği var. Şehit olmak, cihada katılmak çok büyük hayır. Bu insanlar pazartesi, perşembe orucunu bırakıp hatta bütün gün oruçlu mu tutsak, hanımlarımızı bıraksak mı diye bir şöyle bildiğiniz hikaye var. Bunlar öyle dine bağlı olmak kimseye isterler zahitler. Bu zahitler haliyle cihat olunca da gidiyorlar. E şöyle düşünün, biz sefer için gittik, Münestir Ribatı'nda kalıyoruz. Yazın seferi yaptık, kışın ne yapacağız? Kışın bunlar, diyorum ya hayatını dine adamışlar. Kışın da bunlar etrafındaki kimseleri, o çevredeki insanları dini öğretmeye adamışlar. Ve bunlar etrafında halkalar, ilim halkaları kurulmaya başlamışlar. Bunlar hem askeri kişilik hem dini kişilik. İşte onların kaldığı ribatlar var. O ribatları nedense biz tasavvuf dünyasında anlatırken de tasavvufun ilk nüvesi olan yapılar diyoruz. Ben ribatları, bu ribatları aynı posta teşkilatı gibi bunlar belli mekanlarını kullandıklarını, burayı bu işleve tamamen dönüştürmeden kullandıklarını yorumluyorum okumalarından. Tamamen bir ribatı, çünkü büyük içerisinde büyük avlusu olan yapılar göstereceğim birazdan. askeri harekata uygun, askeri eğitime uygun büyük avlar yapmışlar. Çok da o kadar büyüklükte bir yeri kabul etmemiz lazım. Tarihler döneminde böyleydi. Bu dini yapılar sivil toplum örgütleri gibidir. Arkalarında bir hanedan, bir devlet desteği yoktur. O kadar büyük bir yapıyı vakıflarla ayakta tutmaları çok mümkün olduğunu düşünmüyorum. Ama zahipler özellikle bu kalelerin içerisinde belli odalarında etrafında insanları toplayıp ilim halkaları kullandıkları için ribatları sufiler de kullanmıştır diyorum. Ben çalışmamda ribatları hem kronolojik hem coğrafyaya ayırdım. Benim kıymetli arkadaşım Feyza bir dönem çalışıyor zaviye ama bir gün İslam mimarisine zaviyeler diye bir doktora çalışacaksa o da böyle yapmak zorunda. Hem coğrafyaya ayırmak zorunda hem kronoloji yapmak zorunda. Çünkü İslam hiç tarihte benzeri olmayan bir şekilde İslam medeniyeti iki asırda üç kıtaya ulaştı. Ve ondan sonra da etrafından yerel devletler çıkardı. Afrika'da bir şey olurken, bir terminoloji değişirken Arap Yarımadası'nda aynı kaldı. Veya Arap Yarımadası'nda değişen bir şey Orta Asya'da aynı kaldı. İlk çıktığı haliyle kaldı. O yüzden ben doğru yöntemin, doğru metodun bu olduğunu düşünüyorum. Demin bahsettiğim Remle, Levant'taki bölgedeki sahil şehri ribatları. Birazdan planlarını göstereceğim. Bununla ilgili Makdisi'nin yazdığı çok Makdisi eserinde yazar. Ondan sonra Kalineh'te çok meşhur makalesidir. Tam böyle 21. yüzyıla geçmeden son zamanda yayınlar. Bunların hepsi sahil şehrine kuruluyor. Bu Bizans'ta da vardı bence. Zaten yapılar da Bizans'lık. Bizans kalesi, Bizans kastırımı, Roma kastırımı. Bizans'ta da vardı, Roma'da da vardı bu uygulama. Belki Büyük İskender de aynısını yaptı. Deniz ticareti yapıyoruz. Deniz ticaretinde en büyük korkumuz korsanlar. Korsanlarla beraber de yabancı saldırılar. Korsanların şeyi şu sıkıntısı. Ticarete mani oluyorlar. Bu gördüğümüz şehirler aynı zamanda liman şehirleri, ticaretin yapıldığı şehirler. Burada hepsinin içinde kule var. Bir saldırı olduğunda ta Aşil'den, Akka'dan haber veriyoruz dumanla. Bu Trablus garbı belki de ta Kuzey Afrika'ya kadar ulaşıyor savaş haberi. Bazen de gelen gemiler ticaret yapmak için bir sinyal gönderiyorlar. O zaman da siz dumanla ona işaret veriyorsunuz. İşte bu gördüğünüz bütün bu sahil şeridinde bir haberleşme teşkilatını sağlıyor ribatlar. Bu ribatların içerisinde aynı zamanda bunlar savunma yapısı. Tabii ki bir saldırı olduğu korsan ya da düşman saldırısı dediğimiz gibi Bizans genelde düşman. Bizans saldırısı olduğunda etrafında yaşayan insanlar da bu yapının içerisine girip orada savunma sağlıyorlar birbirlerine. Bu ribatlarda yaşayan tercümanlar var. Bu çok enteresandır Makdisi'ni. Burada mesela karşılıklı esir düşen askerleri değiştiriyorlar. Sonra tercüme yapıyorlar. Muhakkak her ribatta bir tane tercüman var. Hem Latinceyi hem Arapçayı hem de yerel oradaki dilleri konuşan bir tercümanın vazife yaptığını söylüyor. İşte 9. yüzyıldayız. Bu ribatlar işte şu göstereceğim ribat. İlki Aştot ribatı. Benim göstereceğim her yapı genelde size maalesef kalıntı bu ilk zamanları. Ortasında büyük bir avlu var. Avlunun etrafında farklı büyüklükte odalar var. İki tane giriş kapısı var. Size göre solda kalan kısım şehirden, Aştot'tan gelen insanların geldiği yer, öbür kısmı limana bağlı. 4 tane kulesi var. Gördüğünüz köşelerinde ve yarım silindir şeklinde kuleleri var. Bu tamamen yüksekliğiyle, kalın duvarlarıyla, mekan dizilimiyle bir savunma yapısıdır, bir kaledir. Hocam Roma dedin, Bizans dedin. Bakın İslam mimarisinde artık 9. 8. yüzyıl konuşuyoruz ki bu yapı 7. yüzyıla tarihleniyor İslam kayıtlarında. Emeviler döneminde fetih sonrası yapılmış. Hemen dikkatinizi çekerseniz solda bir tane dikdörtgen şeklinde ya da kare şeklinde bir kulemiz var. Bu kastrumlarda gördüğümüz bir özellik. Zaten hani mesela bunun üzerine ben yorum yaptığımda bunun Bizans'la bir alakası olması lazım dedim. Kalineh'ten sonra burada çalışma yapan arkeolojik çalışmalar Bizans katmanına ulaştı. Bu bir Bizans kalesi üzerine yapılmış bir yapıdır. Bu mimarlık tarihinde her zaman vardır. Mekansal hafıza diye modernistler konuşurlar ama mimarlık tarihinin içerisinde her zaman zaten mekansal hafıza vardır. Bir tapınağın üzerine, pagan tapınağın üzerine kilise, kilisenin üzerine de cami yapılır. Mekansal hafızayı insanoğlu kullanır. Sadece İslam'a özgü değil. Burada da o savunma için en iyi yaptıkları noktaların üzerine İslam unsurları kaleler yapmışlar. İşte biz bunlara sahil şehri ribatları diyoruz. Hemen altta Kafrlan bölgesi var. Bu birazcık da Kudüs'e yakın. avlulu bir yapı, içerisindeki mekanlar çıkmamış. Vallahi benim için hiç çıkmasın, aynı plan tipine sahip olduğuma eminim. Bir dikkatinizi çekeceğim bir şey, burada mesela kare kuleyi bulamamışlar. Kare kuleyi temel yapıp ya da dikdörtgen kuleyi üzerine dairesel çıkmış olabilirler. Biz bunu minarelerde de görüyoruz ama bütün bunların hepsi Bizans katmanına ulaşılmış arkeolojik çalışmalar var. Hemen geldim. Ribatlarla sonraki zamanda bu Akdeniz sahil şeridinde Kuzey Afrika'ya kadar geliyor bu harita. Kayravan dediğimiz bölge. Kayravan İslam'ın en önemli ticari bölgelerinden biri. Çünkü Orta Asya'da ilerlemek çok kolay değil. Buralarda hızlı ilerlemiş. Buralar daha karışıktı, daha yöneticisi yoktu. Berberiler vardı, yerel güçler bir devlet değildi. Orta Asya'da bir devlet kültürü var. Sasaniler sonrası Müslüman olmayan Türk unsurlar devlet kültüründen, geleneğinden gelmişler, karşı koyuyorlar. Burayı İslam daha rahat fethetmiş, karışık bir bölgeydi. Ama fetheder fethetmez de bu gördüğüm, size haritada gördüğünüz kareler ve yapılar, yuvarlak olanlar yapılan, burada kayıtlarda bunlara kasır da deniyor. Kasır dediği zaman köşk mü? Hayır, kasır da kale manasında kullanılıyor. Bunlar hepsi savunma işleviyle yapılmış, ismi Ribat olan yapılar. Geldik buradaki yerlerden bir tanesini, Tunus'taki Manastır Büyük Ribat'ı. Bunu yaptıran İfrike valisi, Abbas döneminin büyük valisi Erseme bin Ayan. Bu münestirde ribat yapıyor, içerisinden iki katlı. Burada bu minare, kulelerden bir tanesi minare olarak kullanılmış diyor Marçeis. Hatta Marçeis bu sadece minare olarak kullanılmasından bahsederken hani nasıl oluyor bir minare böyle diye. Bizi bir sonra açıklama yapıyor. Her zaman bu yüksek olan kule enteresandır. Orta Asya'da da göreceğiz bunu. Bu arada Erseme bin Ayan'ın da kökeni birazcık Fars bölgesi, İran coğrafyasına da yani Horasan'a dayanıyor. Acaba o mu bilip getirdi onu da bilmiyoruz. Bu çok açık ama yorumlanabilir. Ondan sonra bu Münestir Rabat'ı yapılıyor. Bu Münestir Rabat'ı işte size bahsettiğim gibi ilerleyen zaman içerisinde etrafında günümüzde şehitlik var. Mezar ve kabristanlarla dolu bölge. Hikaye bir üstüne koydu. Ne izah etmeye çalışmıştım demin. Demiştim ki bu bölgede savaşlar ve şehitler, zahit dediğimiz kimselerin kabirleri olunca bu bölge birazcık kutsallık atfediliyor. İşte bahsettiği 15. yüzyıldaki coğrafçı İbn-i Rüşd'e söyleyecek. Burada insanlar aşure gününde geliyorlar, birkaç gün kalıyorlar ve birkaç gün kaldıklarında da aşureyi nasıl söyleyeyim, yerine o vazifesini yerine getirip aşure oruçlarına girip bir mübarek zaman dilimi geçirmiş oluyorlar. Bir dikkatinizi daha çekeceğim. Kare kule burada da var. Evet, bu da Münestir şehri hep öyleydi. Nokta bir şehirdi. Burası Roma'da bilmiyorum. Bence öyle ama Bizans'ta bir kale yapısıydı. Önemli bir noktaydı. Süse'de de aynı hikaye var. Süse'de kutsallık oluyor. Burayı Sufiler kullanıyor. Burada çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Bu ribatlar niye Sufi yapısı değil diyorum. Bu ribatlarda hiç hanım yok. Hanımların kalamayacağı bir yerse burası kışla gibi kullanılıyordu. Aleviler, ondan sonra Murabıtlar devletleri de biliyorsunuz dini, Kuzey Afrika ve Endülüs bölgesine hakim olan bunlar dini dayanıkları var. Bu Murabıt kelimesini kullanmaları da oradan geliyor. Başta hep cihatla ilişkilendirmiştim ya size, bu seyyahların okumalarında da eğer bir yapıya bazen isim vermiyor, orada Murabıt, Murabıt dediğimiz asker demek. Nöbet tutan, rabıta yapan asker ondan sonra. Bunu meccanen yaptıklarını söylüyor yazılı olarak ama tabii ki meccanen yaptıklarını hiç düşünmüyorum. İnsanın doğasına aykırı. Ondan sonra bu murabıtların kullandığı yapılardan biri. Bunu da Aleviler emiri. Aleviler devleti de baktığınızda esasında dini kaidelere dayanıyor. Bir hanedan devleti değil, bir soya dayana değil kuruluş aşamasında. Bu Süse Ribat'ı da dediğim gibi bunların kullandığı yapı. Burada hanımlar da çok kalmadığı için biz bunları diyoruz ki evet bu insanlar dini kimlikleri vardı ama siyasi kimlikleri daha ağırlıklıydı. Bunlar savunma yapılarıdır. Ondan sonra bunlar gördüğümüz gibi içerisinde. Burada Süse'deki mescit çok önemli. Bunu da Oktay Aslanap'a birazdan Ribat-ı Melik'te de göstereceğim size. Bu mesela Süse Ribat'ın üst katındaki mescit çevrenin en büyük mescidi. Cuma mescidi olarak kullanılıyor. Ya nasıl oldu Ribat'ın içinde bir anda mescit koyduk, dini kaide koyduk. Bir yeri fethettik. Burası bizim karargahımız ve Müslüman unsurlar daha yok. Aynı zamanda devletin valisinin de Darül İmara yani saray dediğimiz, saray demeyeyim de hükümet karargahı olarak, hükümet binası olarak kullanacağı yer. İmam aynı zamanda namazı da ben kıldırmam lazım. O yüzden ribatın içerisinde büyük bir mescit vardı. Bunların hepsi benim yorumlarım, okumalarımda. O yüzden bunlarla ilgili ne yazılı belge var? Orta çağa çalışıyoruz. Arkadaşlarıma sık sık söylediğim gibi orta çağ çok yoruma dayalı. Benim yorumum, burası hükümet konağı olduğu için de bir mescidi vardı. Bir dönem en büyük oldu. Zaten buranın cami olarak, cuma camisi olarak kullanıldığında şuradaki restitüsyon perspektifine görüyoruz okumalarda. Çünkü seyyahlar da aynı şey söylüyorlar. Bir tane kulesi diğerlerinden çok yüksek, demek ki minare olarak kullanılıyordu. Ama minareden daha çok haberleşme kulesi olarak kullanılıyordu. Filistin'de anlatmıştım. Lenta, bu da bir sahil şehri, ufak. Lenta daha ufak bir şehir. Diğerleri gibi bir liman, ticaret şehri değil. Lenta'daki ribat da tek katlı, etrafında bunun da içerisinde mescidi var. Demek ki buraya da gelen deniz tüccarları belki burada kaldılar. Belki buradaki askeri garnizondu ama savunma işleri. Kuzey Afrika'da baktığımızda özellikle bu Murabıtlar Devleti ile beraber koyacağız. İsmi de dediğim gibi ribatlardan geliyor. Abdullah bin Yasin Senegal Nehri üzerinde günümüzde bu Murabıtlar Devleti'ni kuruyor. Ondan sonra şöyle söyleyeyim, ribatta biz yazılı kaynaklarında biliyoruz, müntesipleriyle yani bağlılarıyla beraber bu ribatlarda eğitim yapıyorlar. Biz bu eğitimleri şimdi dini eğitim diyoruz. Bu adamlar askeri kişilikler, devlet kuracaklar. O yüzden o kaldıkları ribatlarda büyük bir ihtimal askeri işlevi, savunma işlevi olan yapılardı, kalelerdi. Ama günümüz anlatısı, günümüz halkla ilişkileri, günümüz propaganda dünyası gibi onlar da bir ribatlarda hep insanları dini eğitimle algıladıklarını ön plana çıkardılar. Ama sırf erkeklerin kaldığı bir tarikat yapısı, yani siz diyeceksiniz ki diğer tarikat yapılarına da hanımlar yok. Hayır, genelde şehir bir haremi var. Buranın adamı ailesiyle niye hiç kalmıyordu? Bir harem gibi mekan yok, onu söylemeye çalışıyorum. Hanımlar yokken haremi yok demek istiyorum özellikle. Evet, bunları da gördüğümüz, dediğim gibi bir anda Kuzey Afrika ve Afrika coğrafyası değişiyor. Tilmesel, Sicilmesel, Murabıtlar, Aleviler, bunlar da ribatlar kurmaya başlıyorlar. Bu ribatlarda dediğim gibi dini eğitimle veriyorlar ama bunlar da askeri yapılar. En son Endülüs'e geldik. Endülüs'te bütün yazılı anlatımlarda ve unutmayalım arkadaşlar, İslam mimarisi üzerine ilk bizim okuduğumuz şeyler 20. yüzyılın başında hep batılı kaynakların Endülüs'ten ve Kuzey Afrika'dan bahsetmesinin sebebi, Batı'nın en yakın olduğu yer, Batı ilk akademik yayınları diyeceğimiz günümüz akademik yayınlarına benzer yayınlarını buradan İslam mimarisi ve sanat üzerine yapmaya başladılar. Ve o yüzden mesela ne diyecekler ribatlar için? Maktis de aynı şeyi söyleyecek ve işte onun üzerine köklü itiraz edecek ya. Bunlar diyecek, bizim Haçlı tapınak şövalyelerine benziyorlar ribatlarda kalan murabıtlar. Bu yapılar acaba bizim Haçlı şövalyelerinin kullandığı kaleler gibi kaleler mi diyecek? İşte köklü ona bunun kervansaray olarak da kullanıldığını, sufilerin de kullanıldığını ve bu yapıların esasında murabıtların da tapınak şövalyeleri gibi kimseler olmadığını, biraz zahit sufi kimlikleri olması için de asker olduğunu söyleyecek. Bu itirazla başlıyor. Bu Rebato, Rapida, Ribat isimlerinden türetilmiş Endülüs'te o döneme ait bütün bu sahil şeridinde ve içeride yerler var. Bu toponomi çalışmasından anlıyoruz ki Endülüs coğrafyasında pek çok ribat kurulmuş. Endülüs coğrafyası İslam'ın en çok mücadele ettiği coğrafya askeri açıdan. Ribat olması gayet mümkün efendim. Burada bu çok çalışılması gereken bir yapı, artı ortaya çıkaramadı kimse. Bu arada ama ribatı Aleviler döneminde yapılmış. Bu nasıl ribat ben göremedim. Evin her evde bir tane mihrap nişi var. Büyük bir mescitleri var. Bir kere her evde bir mihrap nişi olması başlı başına bir sorunsal. Şu ana kadar akademik çalışmalar buna bir cevap veremedi. Senin bir cevabın var desem, benim de bir cevabım hala yok. Hem mescit var, hem bu dediğimiz mekanların içerisinde kalan kimseler niye evlerine mihrap nişi yaptılar? Belki farklı bir tarikattı, yorum vardı. Umarım ileride ortaya çıkar ama bugün İspanya'da hala çalışılan. Biz bu Guardamar ribatları diyoruz bunlar ama yani bunun bölge ismi olduğunu söylüyorum. Konuştuğumuz yapı olarak böyle bir ribat yok. Ribatı değil, İslam mimarisinde böyle bir şey yok. Bir mescit var, herkes de evin içerisinde mihrap nişi yapıyor. Gördüğümüz bir şey değil. İşte demin gördüğümüz yapıları biz özellikle burada Feyza'ya da seslenmek istiyorum. Yapılar üzerine tipoloji yaparken bir ortak nokta bulmamız gerekir diye hep söylerim. Bu yapıların ortak noktası avlusu. Bu avlular, bu göstereceğim örneklerde bir askeri harekatta eğitim için kullanılan geniş avlular. Bu avluların içerisinde bu yapılar avlulu ve avlusuz formlarına göre ayırdım ben. Özellikle Kuzey Afrika daha sağlam kalmış. Bugün Roma ve Antik Roma ile ilgili kalıntılar da Kuzey Afrika üzerinden okuyoruz. O coğrafyada nedense bu yapılar korunmuş. Malzeme olabilir, coğrafyadaki çok hakim bir güç, yıkıcı bir güç olmadığından olabilir. Orada korunan yapıları görüyoruz. Onlarda hep revaklı avlu var, kalmış ama Levent'te bölgemiz avluda dikdörtgen ve revaksız.
Hocam eğer bölgesi bir şey söyleyeyim mi?
Buyurun efendim.
Yani her koşulda avlu oluşmaz mı? Oluşmuyor mu ya? Yok mudur?
Her yapıda avlu olmaz, bu yapılarda var avlu. Yani avlusuz örneklerini de göstereceğim.
Tamam, peki.
Orta Asya'ya geldiğimiz zaman Gazilik müessesesi ortaya çıkıyor. Bu Semerkant şehrinde, Orta Asya'da önemli. Gazien ribatı var. Bu da bence bir halkla ilişkiler propaganda çalışması. Burada İmam Maturidi var, çok önemli. İslam tasavvuf ve dini anlayış açısından. Burada Hakim Es-Semerkant'dan dersler verdiler diyoruz Gazien ribatında. Şöyle söyleyeyim, günümüze gelelim. Günümüzde hala ribat tabiri kullanılıyor. Nerede kullanılıyor? Filistin'de kullanılıyor. Yapı olarak mı kullanılıyor? Hayır. Ribat radyo var ondan sonra. Ribat yani İslam olmayan unsurlara karşı mücadelenin bir gücü, bir ismi olarak kullanılıyor. Biz Türkiye'de, bizde de ribat radyo var zannedersem. O da dediğim şekilde yayınlar yapıyor. Ama ribatı bir mücadele yoksa kullanamıyoruz. O zaman da Gazien ribatı bence yine bir propaganda çalışması olarak İslam olmayan unsurlara karşı bunların kaldığı ribat da Gazilerin ribatı esasında yapı olarak değil de mücadele ettikleri dinle, tebliğle, ilimle mücadele ettikleri için bunlara kaldıkları yapıya Gazien ribatı dediler. Çünkü hem Maturidi hem Hakim Es-Semerkandi'nin eğer bir ribat, bir tasavvuf yapısı olsaydı ben günümüze bir kalıntısı ya da daha sonraki seyyahların bahsettiği kutsallık atfedecek bir yer olduğunu düşünüyorum. Bütün bunlar için kusura bakmayın. Burada olduğu zaman akademinin dışına çıkıp gayet rahat kendi yorumlarımı özgürce yapabiliyorum. Ondan sonra bu ribatlarda dediğim için Gazien ribatını burada anlatacağım ve geçtim. Geldim efendim tarihi İpek yolu üzerinde ribatlar. İşte kusura bakmayın yine avamca bir tabir kullanacağım. Her zaman para konuşur tarihte. Bu ribatları, sufi ribatlarını, tasavvuf ribatlarını yani sivil toplum örgütlerinin ribatlarını devlet sadece zekat için, hayra sanat için meccanen destekler. Para getiriyorsa bir şey onu yapmamız lazım. Çünkü devlet ayakta tutacağız. İşte bu İpek yolu güzergahı üzerinde biliyorsunuz İpek yolu da 20. yüzyıldan sonra koyduğumuz bir isim. Bu ticaret yolu üzerine Çin'den gelen Anadolu'dan Hristiyan batıya ulaşan yol üzerindeki bu İpek yolu üzerinde Moğol istilası sonrası bile han, kervansaray, konaklama yapıları yapıldı. İşte o ilk İslam fethi, erken İslam fetihleri ve sonrasında 9. 10. yüzyıla kadar olan ribatlar işlev değiştirerek burada ribat olarak kullanılmaya başladı. Burada tabii şöyle bir şey de var. Orta Asya ribatlarına bakarken birazdan göreceğiz. Mesela hemen hızlıca gelelim. İlk örneğimiz Beykent ribatı. Samani yapısı da olabilir, Karahanlı da olabilir. Selçuklar değiştirmiş. Bu Makdisi'nin, İstahri'nin, İbni Avkal'ın bahsettiği Beykent şehri başlı başına bir var. Bunlardan onlarca, yüzlerce var. Kiminin söylesine binlerce var. Bunlar savunma işleviyle tesis edilmiş. Selçuklu dönemine geldim artık zaten bölge İslam. Öyle bir endişem yok. Bir kaleye ihtiyacım yok. Gördüğünüz gibi bu Beykent ribatında olduğu gibi yapı bir kervansaraya, hana dönüştürülmüş. Peki bunu plan üzerinden nasıl yorumlayabiliriz? Efendim hemen planda yukarıya baktığınız, kuzey yönüne baktığınızda mekanların büyüklükleri değişiyor. Buradan mesela ben mimar olarak plan üzerinden diyorum ki bunlar konaklama mekanı olmasa gerek. Çok affedersiniz hayvanların da, hayvanları avluda çünkü bunlar erken dönem kervansarı. Hayvanlar ortadaki avluda görüyor. Diğerlerinde 3 eyvanlı plan şeması var. Çok işine girmeyeyim ama sekiler falan var. Yani ne yapıyordum ben? Kervan yolcusuydum. O seki yüksek platformun üzerinde malımla beraber yatıyordum. Hayvanım da ortaydı. Kimse, hiçbir tüccar malını bırakmaz. Param o. Onun için geziyorum. O yüzden bir platform üzerinde yatıyordum. Geldim niye bu kale yapısı değil? Bir sekilerden çıkmıyor. Bir de yukarıdaki mekanlara bakın. Bunlar farklı büyüklükte. Bunlar demek ki burada mutfak var, ocak var. Burada muhakkak bir mescit var. Muhakkak bu yapını işletmesini yapan, orayı işleten bir müdürü, amiri var. Onların odası olsa gerek. Çünkü hem küçük hem büyük odalar var diğerlerinden farklı olarak. Artık bu konaklama işleviyle kullanılan bir ribat olmuş. Diğerleri de aynı. Çok enteresan bir örnek. Ribatların Çin sınırına yakın olan en eski örneği taşrabat. Bu yapı adamın aklını karıştırır. Çünkü bir Budist tapınağıymış, eskiden bir pagan tapınağıymış. Ama burada enteresan olan önde baktığımız küçücük odalar var. İşte bu küçük odaları görünce çilehane falan diyorlar. Bence yine çilehane değil. O coğrafya çok sert bir coğrafya. Tamamen kapalı. Beyefendinin sorduğu gibi işte bu avlusu olmayan bir ribat. Avlu yok, açık avlusu da yok, kapalı avlusu da yok. Ondan sonra o gördüğünüz iki tane büyük dikdörtgen, büyük bir ihtimal hayvanların tuttukları mekan. Bu o Sibirya'nın soğuğuna geçmeden konaklayabileceğim son otel. İşte Taşrabat, bu diğerlerinden de ufak Taşrabat. Dediğim gibi bu yapıda bir Karahanlı yapısı olduğunu düşünüyoruz. Geldik Ribat-ı Mahiye, İran coğrafyası. Gazneli yapısı olduğu için anlatıyorum bunu da. Bu Meşhed şehrine yakın günümüzde İran'da. Ribat-ı Çahil ediyorlar. Yani dört tane carigahtan gelmesi üzerine. Burada sadece göreceğimiz en dikkatimizi çekecek şey dört eyvanlı plan şemasını kullanmaya başlamışlar. En önemli ribat bu. Ribat-ı Melik, Sultanlar Ribatı. Günümüze göre baktığınızda Hilton gibi, Rexham gibi, büyük beş yıldızlı otel gibi kullanılan ismi de oradan geliyor zaten. Sultanlar Ribatı yapılmış. Bu yapıda Batı Karahanlı Sultanı Şemsülmülk'ün yaptırdığı bir yapı. Bu yapının biraz ötesinde bir kuyu var. Su önemli bildiğiniz için. Burada yazılı kaynaklarda biliyoruz. Burada gerçekten sefer esnasında ya da bir hareket esnasında sultanlar ya da hanedan mensupları kalıyor. Yapının tam ortasında gördüğünüz bir numaralı yerde de sekizgen plan şemalı bir kubbe var. Oktay Aslanapa bunu görür görmez Selim Ecavi Osmanlı'daki sekizgen plan şemasına sahip kubbeye bir gönderme yapıyor. Buradan da özellikle sekizgen plan şemasını cennetin sekiz kapısı var diye yorumlayanlara selam olsun. Bu bir ribat, demek ki o hadise esasında birin maneviyat adına yaptığımız bir yakıştırma. Çünkü daireye geçen en mükemmel, geçen en mükemmel form sekizgendir. Sekizgen plan şeması rasyonel olarak öyle kullanılmış olsa gerek diyorum ben. Ama rahmetli Turgut Cansever hocamız gibi hocalar da buna bir maneviyat bağlıyorlar. Bu okuyucunun yorumuna kalması lazım bence. Bir taraf olmak zorunda değiliz, ikisi de olabilir. Benim olduğum konum sekizgen plan şemasının dairesel forma geçen en mükemmel form olduğu içindir. Ribat-ı Melik'te de o yüzden vardır. Hızlıca anlatmıyorum. Bunun çok avlusu var. İşte 2 ile 1'de gördüğünüz, yukarıda gördüğünüz yerler hayvanlar için olsa gerek. Bunun içerisinde bir de mescidi var. Bunun bir kulesi yüksek. Bu da yine minare olarak kullanılmış. Burada buna cevap bulamadığım için yakınında bir yerleşim yok. Cuma mescidi ise bu mescid, yakında yerleşim yok. Cuma'ya kimi çağırıyorlar bilmiyoruz. Burası açık. Geldik Ribat-ı Anuşşirvan'a. Artık o dönemin hüküm süren devleti Ziyavi Sultanı. Bunlar Selçuklara bağlı bir vasal hanedanlık. Onlar da bu Anuşşirvan ribatını yapmışlar. Bundan sonra hem Ribat-ı Zafaren'de bakacağımız bu Selçuk ribatlarında dört eyvanlı plan şemasını kullanan bunlar artık kervansaray deyip kervansaray yapıları. Önemlisi Ribat-ı Şevi Meşet'te kalmış bu. Mesela bunu İran İslam mimarisi üzerine bir kitap var, Kiyani'nin, Musim Kiyani. Önemli bir kitaptır, çok da incidir. Kiyani'nin mesela bu eserini biz Şerifler Tekkesi diye çevirdik. Demin izah etmiştim ya, Ribat'ı, işte bu terminolojideki büyük kaos, tenakuz buradan geliyor. Ribat bir tekke, bir sufi yapısı değil. Ribat-ı Şerif, burada bahsettiğimiz esasında Şerif Kervansarayı, hanı dese, Anadolu'da göreceğiz örneklerini, olurdu ama değil. Bu iki avlulu, dört eyvanlı plan şeması yine kullanılıyor. Bunu özellikle biz Selçuklu dönemi sonra İran coğrafyasına göre ribatların önüne son geciken yolcuların kalması için de bir yer daha yapıyorlar. Bu önde gördüğünüz yer bence geç kalan ya da ücret olarak daha az ödeyebilecek insanların kullandığı konaklama mekanıydı. Daya Hatun Ribatı. Bu da esasında bunun tam karşısında, burayı anlatsam göstersem çok güzel olurdu. Bu ribat bir Türklerin kullandığı Tahire ribatı var. Erken dönem İslam döneminde Tahire ribatı yazılı kaynaklarda da geçiyor. Onun olduğu bölgeye yapılmış. Muradov'un son çalışmasında fotoğraf var, buraya koymamışım. Büyük bir kale. Bu gördüğünüz daya atın onun içerisinde 1/5, 1/8 alanı kaplayan bir yer. O ribatın üzerine ribat yapmışlar ama o ribat erken dönem İslam fetihlerinde bir kaleydi. Büyük bir kaleydi. Bütün bir şehri içine alan bir kaleydi belki. Ama bu konaklama işleviyle yapılmış. Bunu da Özbekistan'da bu Amerikan elçiliği bunun restorasyonunu yaptı. Şu an kullanıyorlar da. Ama sadece o gördüğünüz kapısı var. Özellikle bezeme, tuğla süslemeler, taç kapısı bizim bugün ilgimizi çekiyor. ondan sonra. Ama benim açımdan, benim konum açısından da baktığımda dört eyvanlı plan şemasını kullanan bir kervansaray. Selçuklu ribatlarının isimlerini yazdım. Bunların hepsinin en önemli özelliği, dışarıdan çekilip haritadan baktığımızda bunlar kervansaray yapısı artık. Çünkü hep ticaret yolu üzerindedir. Bütün bu örneklerden bizi alt üst eden bir şey çıkacak ortaya. Pakistan Multan eyaletinde Kabirvala'da Kırmani, Gurluların Multan valisi, gazneleri ortadan kaldıran, Timur dönemine kadar Hindistan'a hakim olan Gurlu devleti var. Kökeni yine Türk olması kuvvetli mühtemel. Gurluların valisi Ali Bin Karmak'a burada şu yapıyı yapıyor. Bu yapı çok ufak bir yapı. İçerisinde türbe var. Bence bu ilk yapıldığında bir karakoldu. Sonra vefat ettikten sonra içeriye defnettiler. Bugün burası ziyaret edilen bir nevi türbe gibi bir yer. Ama tüm diğer örneklerden baktığımız örneklerden farklı ne avlusu var, ondan sonra içerisinde türbe var. Bence en başta bu ufak bir kaleydi. Karakoldu, Hudut garnizonuydu. Daha sonra diğerlerinde içerisinde etrafına yaptıkları şeyi Ali Bin Karmakaf'ın türbesini içeriye defnettiler. Çünkü bir kaleye belki ihtiyaçları yoktu küçük olduğu için. Burayı türbeye çevirdiler. Bütün Moğol istilasının yıkıcı etkisini görelim. Moğol istilası sonrası, hemen Timur'da da geçeyim, uzun uzun anlatmayacağım. Timur, tarihin gördüğü en önemli askeri veya Türk tarihinde hak ettiği değeri almayan, biz yeni yeni hakkını verdiğimiz Timur'u, Timur döneminde Timur'un bütün derdi zaten Maverayn'de yaşıyordu. Yani Anadolu'yu bence fethetmek gibi bir derdi de yoktu ama siyasi konjonktür iki büyük gücü çarpıştırdı. Timur döner dönmez oğlu Şahrut döneminde bu büyük devlet ömrüne devam edecek. Şahrut bizim edebiyatçıların çok daha iyi bildiği Ali Şirnevai aynı zamanda bir vali. Ali Şirnevai Herat valisi. Ali Şirnevai döneminde Herat ve Gürgan yolu üzerinde ribatlar yaptıracak Ali Şirnevai. Niye? Ticareti geliştirmek için. İşte o ribatlar da demin size anlattığım ribatlar gibi dört eyvanlı plan şemasına sahip. Timurlularda şöyle bir fark var, sıkıntı demeyeyim. Onlar yapının dışında çok büyük hayvanların konaklaması için yerler yapmış. Ben şuradan görüyorum artık bu dönemde insan azaldı, kervandaki hayvan sayısı arttı. Çünkü daha çok mal taşımam lazım ki kâr edebileyim. Eskiden bir devenin üzerindeki yük beni doyuruyordu, artık doyurmadı. Sermaye, kapital demek ki orta çağda da doyumsuzdu. O yüzden hayvanlara ayrılan yer daha çok. Bu yapılara da baktığımızda avlulu ribatlar, yani avlusu olan ribatlar, avlusu olmayan ribat iki tane var. Bir taş ribat, bir ribat Ali Bin Karmakak. Bir ribat Ali Bin Karmakak'a esasında o Pakistan'daki ribatı hiç değerlendirmeye koymamız lazım. O başlı başına farklı bir örnek çünkü. Ama burada avlusu ve kapalı kısmı olan ribatlar, Ribat-ı Melik. Ribat-ı Melik ne diyelim? İsminden mütevelli, isminden kaynaklı. Sultanların kullandığı bir ribattı. Artık sıradan bir kervansaray değil. İşte günümüz tabiriyle avamca konuşuyorum ama 5 yıldızlı oteller gibi bir oteldi. Anadolu'ya ne oldu? Anadolu'da yine konuşacaksak Anadolu'da da kervansaraylar üzerinden konuşmamız gerekiyor. Ribatlar artık kervansaray. Burada şöyle bir şey var. Konya ve Akşehir'den bahsederken 2. Keykubat döneminde o Konya'yı ribatlar diyarı olarak bahsediyor. Ama bu bahsettiği ribatlar diyarı açık çünkü İbn-i Bibi'de geçiyor. Esasında anonim Selçukname'de geçiyor. İbn-i Bibi'de tam tarifi yok. Bu şehirleri ben orijinal Farsça çeviriyi de bulduğumda da gördüm. Burada bahsederken acaba bunlar çünkü onun yanında oldu. Bu ribatları bahsederken askeri işlerinden bahsediyor. Bence öyle değil. Bu beldede arada çok ribat yaptıracak. Birazdan size göstereceğim. Onun çünkü kimi eserlerde, kimi makalede arkadaşlar bu ribatı askeri anlamda kullanıyorlar. Bence askeri anlamda değil, o ticaret yerleri yaptım, ticaret yolları yaptım derken burayı ribatlar diyarı olarak bahsediyor. Çünkü aynı zamanda mücahitler diyarda diyor. Baktığımız ribatlar, işte bu demin bahsettiğim size Konya'daki 9. ribatı. Gördüğünüz gibi bunların açık kısmı, avlusu var önünde, bir de kapalı kısmı var. Kapalı ve açık kısmı dediğim fotoğraflardan görebiliyorsunuz. Kapalı kısmı kışlık da diyoruz buraya. Diyez demiş. Kışın burada kalıyorlar iklimden diye. Ondan sonra bu kapalı yeri, konaklama yeri, önü de servis mekanları. Fırın, depo, affedersiniz hayvanların kaldığı yer, işte han amirinin, ribat amirinin kaldığı yer. Bunu İliçler Emiri, Keyüsler döneminde Selçuklara bağlı bir klan. bunlar. Klan tabirini kullanabiliriz. Boy diyeyim size. Bir yerel yönetim. Onun emiri yaptırıyor burayı. 9'un ribatı. Hemen altında Malatya'ya geldik. Hekiman ribatı. Hekiman ribatının da bir özelliği var. Bu ribatın kitabesi, başka da örneği yok Anadolu'da. 3 dilde kitabesi var. Arap harfleriyle yazılmış o zamanki Selçuklu dili. Süryanice yazılmış Süryani kitabesi ve Ermenice yazılmış Ermeni kitabesi var. Çünkü bunu yaptıran hekim Ebu Salim bin Ebu Şemmas bir Ermeni. Hekiman'da aynı zamanda çok büyük bir Süryani nüfusu var. Kendisi daha sonra bu isminden anladığımız, Ebu Salim'den anladığımız kadarıyla Müslümanlığı kabul ediyor. Ama o dönemin orada bir yöneticisi olsa gerek oğlu adına bu ribatı yaptırıyor. Daha sonra da Osmanlı'da döneminde burası Derbent. Osmanlı döneminde bunun etrafına hamam yaptırılacak, cami yaptırılacak. Çünkü Malatya Hekiman çok eşkıya saldırısı aldığı için burayı güvenlikli bir hale getirmek için bu Derbent'in etrafını bu yapılarla imar ediyor. Niye imar ediyor? Ticari açıdan gelişsin, ticaret olsun, isken olsun diye. Bizim döndüğümüz konumuza ilk yapılan ribat, günümüzde Hekiman ribatı dediğimiz yer, kapalı ve avlulu kısımdan oluşuyor. Avlulu kısımda gördükleriniz yerler servis mekanları. Hikaye aynı devam ediyor. Kapalı kısımda olan yer konaklama mekanı. Aynı camilerde olduğu gibi Bazilika'daki gibi 3 defli veya 3 sağımlı bir plan tipi var. Bu zamanın Bizanslı ya da Doğu Romalı yapı ustaları bu 3 sağımlı yapı yapmayı çok iyi biliyorlardı. Bu ribatı da öyle yapmış olsalar gerek diye düşünüyorum. Çardak. Bu da Ayiz Şehabi, Honaz valisi Keykubat döneminin. Kendisi esasında Artuklu ordusunda da çalışmış. Türkmenliği var, o coğrafyayı da biliyor. Bu da, bunun vazifesi de Denizli ve çevresini imar etmek. O da burada adına Hanabat, Çardak diyoruz. Oradaki ribatı yapıyor. Bu Memlüklü coğrafyasını bildiği için bu yapıdaki bazı, özellikle şu kemerli kapısı biraz bize Memlüklü'yü hissettiriyor ondan sonra. Avlu ve kapalı kısımdan oluşuyor. Hemen Antalya'da bizatihi tek Melik ribatı, sultanın kitabelerinde. Ben burada gördüğüm örneklerin hepsinin kitabesinde ribat ifadesi geçiyor. O yüzden burada var. İtabesinde ribat geçmiyorsa ben çalışmamda almadım, onlara ribat demedim. Ama onlara da han ya da kervansaray da yok, kitabeleri yok. Bence o dönemde özellikle Konya'dakilerin hepsine ribat diyorlardı. Benim kanaatim. Kırkgöz'de Antalya'daki ribat. Gıyasettin Köyüsü'nü yaptırıyor. Bakın bunu kışlık bölümü dediğimiz kapalı kısmı ne kadar ufak. Ufak olacak zaten, Antalya'da yapmış. Avlulu kısım daha büyük. Avlusunu da insanlar açıkta da kalabiliyorlardı odalarda. Burada çok enteresan olan kısmı, burada dendanlar var, burçları var. Demek ki burayı bir ihtiyaç halinde de savaş için ordular da, biz İbn-i Bilde'de biliyoruz. Ordular da konakladıkları zaman ribatları kullanıyorlar. Burada şunu arkadaşlar göz ardı ediyorlar. Ribatın içerisinde ordunun başındaki komutan kimse, yönetici kısım ribatta kalıyordu, ordu açık alanda kalıyordu. Burayı otağı gibi kullanıyorlardı. En son işte bütün hesapları alt üst olan Anadolu ribatına geldik. Ashab-ı Kehf. Ashab-ı Kehf'i uzun uzun anlatmayayım. Kur'an'da geçen, mağarada kalan kimseler. Bu Ashab-ı Kehf'in kaldığı mağaranın olduğu ayağına hemen daha önce bir kilise varmış. Kiliseden sonra 1. İzzettin Keykubat döneminde fetih sonrası buraya onun üzerine bir ribat yaptı. Bu ribatın içerisinde mihrap nişi olan mescit bölümü var. Diğerleri açık alan. Yaklaşık bundan 2 sene sonra da mescit cami yaptıracak buraya. Burası hep ziyaret ediliyordu. Ziyaret ettiği zaman nasıl demin bahsetmiştim, aşurede oruç tutuyorlar, işte kutsal bölgeleri dua ediyorlardı. Burada Ashab-ı Kehf Müslümanlar için de kutsal bir kimseler, ondan sonra Hristiyanlar için de kutsal kimseler. Buraya gelip dualar ediyorlardı. Onların konaklaması için yapılmış ama ilk yapıldığında içerisine bir mescit, bir mihrap nişi olan mekan kondurulmuş. Hemen girişte size göre plana baktığınızda aşağıda sağda ufak odalar var. Bunlara çilehane diyoruz. Evet, olabilir çilehane. Daha sonra çünkü burası bir dönem medrese olarak da kullanılıyor. Çok ufak bir yapıdır bu. Alt katı var bodrumun. Bunlar da şöyle, şimdi bizim mücavirlerimiz Mekke Medine'de kalanlar yok mu? Belki de burada uzun süre kalan, çilehaneye giren, tefekkür için burada kalan derviş kimlikli kimseler olabilirdi. Onların kullanılması için de böyle bir mekan yapmış olabilirler. Ama gördüğünüz gibi avlusu olmayan bir ribat, savunma işlevi yok. Hemen tipolojisine dönelim. Avlu ve kapalı kısımdan olan 4 tane ribat var. Hepsine kervansaray rahat rahat dedik. Geldik, sadece kapalı kısmı olan ribat, savunma işleviyle alakası yok. Kervansaray değil, konaklama işlevi, ama konaklama işlevi de ticari bir konaklama değil. Şimdi son ribatlara geleceğim. Bunlar esasında hikayenin beni en çok zoran yanı. İlk ribatlar da Arap coğrafyasındaydı. Son örnekleri de Arap coğrafyasında. Günümüzde hiçbiri kalmadı çünkü ben size Mekke Medine ribatlarını anlatacağım. İlk olarak Mekke şehri Mescidi Haram'ın etrafında ribatlar var. Bunlar Abbas dönemiyle itibaren beraber ribatlar yapılmaya başlıyor. Takıyettin hem fikri alimi hem de Mekke kadısı onun eserinde özellikle bu Mekke tarihiyle de alakalı oluyor bize yazdığı kaynaklar. Onun bahsettiği ribatlardan 49 tane ribattan bahsediyor burada. Bu ribatlar hacıların, mücavirin, ihtiyaç sahibi hanımların, ihtiyaç sahibi insanların konaklaması, kalması için yapılmış yapılar. Ne oldu? 15. yüzyıla geldiğimizde özellikle hatta 10. yüzyıldan sonra Mescid-i Haram ve çevresinde ribatlar sadece konaklama işleviyle kullanıldı. Ribat-ı Hal diye bir yapı Ulu Enginlerin çalışmasında var. O gerçi bu Mekke ribatları dediğimizde bakalım bu 18. yüzyıldaki Dawson'un yaptığı gravürde bu ribat olsa olsa benim size gösterdiğim demin kervansaray gibi ribatların hiçbirine benzemeyen Mekke şehrinin mimarisine aynı uyumlu büyük bir ihtimalle avlusu olmayan iki veya çok katlı konaklama işleri ev gibi yapılardı. Bahsettiğim Medine'ye geldim. Medine'deki ribatları birazdan Osmanlı'daki yazılı kaynaklardaki örneklerini göstereceğim. Burada sadece ribat-ı haydin bir planı var, rölevesi. O röleveyi de elle almışlar mı bilmiyorum. Osmanlı dönemindeki Medine'deki ribatlar, Mekke'deki ribatlar biz Osmanlı'nın arşivinde alıştırdığımız zaman bunların isimlerinden Sürre alayları buraya gidiyor. Sürre alayları giderken bu ribatlarda kalıyor. Osmanlı hanedanı ya da kıymetli kimseler bu ribatlarda vakıflar yapmışlar. Demin bahsettiğim gibi ihtiyaç sahipleri, hacılar, özellikle hanım ribatları var. Sadece hanımların kalması için günümüzde de hac vazifesinde hanımların kalakladığı yerler ayrı biliyorsunuz. Ondan sonra bir de yine tasavvuf ehlinin Özbek ribatını mesela Özbekler tekkesi diye seviyorlar. Şöyle bir kurum var, gayet insani bir şey. Biz kendi düşüncemiz adına Özbekler olarak diyelim ki bir Özbek ribatı yapıyoruz. Burada vakıfta ilk koyduğumuz unsur burada öncelikle Özbekler, Özbek hacılar kalıyor. Ya da burada bahsedilen Şazeli diyelim ki ribatı var. Önce Şazeli tarikatı müntesiplerinin kalması için olan ribatlar. O yüzden orada ribatlar var. Yoksa benim kanaatime göre Mekke, Medine'de bir tarikat yapısı adama çok fazla yaptırmalarına, bir zaviye yaptırmalarına çok da imkan yok. Kaldıkları bu ribatlar en azından konaklama işleviyle isminin bu geçmesi sebebiyle ha bunlar burada kaldıklarına ilim halkası koymuşlardır. Bunların mesela kütüphanesi olan ribatlar diye bahsediyorlar. Bence bahsettikleri kütüphane günümüz dünyasına baktığımız değil. Belki o zahitin odasındaki bir duvarda kitapları vardı. Biz onları çevirirken kütüphane diye çeviriyoruz. Bence onlar sadece belki bir duvardı. Bu da geldik Kudüs'e. Mekke, Medine'nin kutsallığından sonra Mescid-i Akka ve Kudüs İslam dünyası için kutsallık atfedilen, kutsal olarak kabul edilen bir diğer mekan. Bunun etrafında da özellikle Eyyubiler döneminden sonra Zengiler ve Memlükler döneminde ribatlar yapılıyor. Bu ribatları ki o en son ribatı da burada göreceğiz. Haseki Hürrem Sultan burada yaptırdığı vakfiyesinin içerisinde bir cami de yaptıracak. Onanın içerisinde bir de onun Bayram Çavuş var. Bu vakıftan sorumlu kimse o da kendi adına bir ribat yaptırıyor. Bu gördüğünüz gibi Mescid-i Kubbetüs Sahra'ya, Mescid-i Aksa, Harem-i Şerif'in etrafında ribatlar var. Çoğu bunun hemen batı kapısında çünkü konaklama mekanları ve pazarlar var. Hacılar Mekke, Medine'ye gidip bir de Kudüs'e uğruyorlar ve bu Kudüs'te buralarda kalıyorlar. Bu konaklamaların içinde ribatlar yapılmış. Burada ilk baktığımız Basir ribatı, Memlüklü ribatı. Abdullah el-Basir'le ilgili çok fazla bilgimiz yok. Komutan olsa, yerel yönetici olsa gerek. Bakın avlulu, burada sadece türbe de var. Bu konaklama işleviyle yapılmış ama bir tane bile kule yok. Demek ki hiç askeri işlevi olmadı. Hiç kervansaray, sadece konaklama işleviyle yapıldı. Hemen altında Sultan Kalavun'un yaptırdığı ribat yine aynı plan tipine sahip. Geldiğimizde ribatı Seyfettin, bakın hiç avlusu yok, çok katlı ipa. Hanımlar ribatı, Sutayta Hatun, onu bu naib, Memlük Sultanı naibi, Tengiz'in eşi Sutayta Hatun. Tengiz kendi adına bir zaviye, bir medrese yapısı yaptırıyor. Onun karşısına da, o yapı da bence konaklama işleviyle kullanılıyor ağırlıklı. Onun karşısına da daha ufak, çok katlı bir yapı yaptırıyor. Eşi adına Hanımlar Ribatı, Ribat-ı Nisa. Ribat-ı Mardin'i var. Artuklu Sultanı yaptırıyor bunu. Demek ki Mardin ve civarından Artuklu devletine mensup kimselerin bu haç vazifesi karşısında kalmaları için yaptırdığı bir ribat. Bunların hiç avlusuz. Yan tarafta da Zamani Ribatı. O da Şems bin Sumani. O Zamani de Mısırlı. Tüccar ya da yönetici tam bilmiyoruz ama hem siyasi kimliği de var, ticari kimliği dışında. O da Zamani Ribatı'nı yaptırıyor. İşte Bayram Çavuş Ribatı. Bu da çok enteresan. Bunları çalışan Burgonya, bütün bu Kudüs'ü, o da Kahire Üniversitesi'nde vazifeli. Adam bunları çalışmış, vefat da etmiş. Ondan sonra Cıvış Ribatı. Kudüs Ribatı diye bir hikaye, Müntahı'ya anlatmıştım. İngilizce kaynağa ulaştım, orijinale ulaşamıyorum. Adam Cıvış Ribatı, ya Yahudi Ribatı nasıl olur? Benim bütün tezimle alakalı görmemezlikten gelsem olmaz ama merak da insanı şey yapıyor. Bir hanım arkadaş da Kudüs'teki Osmanlı eserlerini eserliyor. Onun elinde vakıf vardı. Baktık meğer orada bu vakfın yöneticisi Bayram Çavuş. Burgonya tercüme ederken Çavuş'u Cıvış diye tercüme ediyor. Biz sağ olsun o arkadaşa Allah nasip etti tevafuk. Yoksa Yahudi ribatı yapıp çok rezil olacaktım ama merakın ya da kendi kendine kavga etmenin sebebi Allah da yardım etti. Burası Bayram Çavuş. Bayram Çavuş'taki Osmanlı'daki o Haseki Sultan'ın vakıflarının sorumlusu. Onun tabii ki sen bir vakıf sorumlusuysan en fazla kendine böyle ufak bir ribat yaptırabilirsin. Bu ribatların bazıları Osmanlı dönemi sonrası Osmanlı döneminde hapishane olarak kullanılıyor. Günümüzde de bunlar aynı buradaki vakıf gibi vakıf yapısı olarak kullanılıyor. İçinde insanlar da kalıyor çünkü onlar mesela Afrikalı göçmenlerin kalması için kullanmışlar. Sıralamayı da geçelim. Selçuklular da yaptırılıyor. Mezopotamya'da olduğu gibi bu coğrafyadaki ribatların hepsi size bahsettiğim gibi konaklamayla işleviyle yapılmış. Burada hızlıca bırakacağım. Bağdat'taki ribatlar var. Bağdat'taki ribatları sadece şöyle bilmenizi istiyorum. Selçuklu döneminde Selçuklu, Türkiye Selçuklusu'ndan bahsetmiyorum. Selçuklu İmparatorluğu Abbasilere hakim olmak üzere Bağdat şehrinde görünmek istiyorlar ve o zaman ribatlar yapıyorlar. Bu ribatları kullanırken de düşünebiliyor musunuz? Abbas halifesinin olduğu yerde bir teşkilat kurmam lazım. Askeri kimlik olsam olmaz. O yüzden dini ve askeri kimlik olarak ribatlar kuruyorlar buraya kullanılan. Sonra Süherverdi, Eğitim Bakanı Abbas halifesi Muntasır'ın, o bir ihtilal yapıyor Muntasır. Selçuklu hakimiyetine biraz karşı koyuyor ki bu karşı koymasını Moğol istilasında kaybedecek sonra Abbas halifeleri. Orada bu ribatların hepsini bir anda Selçukluları buradan elemine ediyor. Ve Süherverdi de bu ribatları medrese olarak kullanmaya başlıyor. Kendi adında bir ribat yapıyor. Bunlar eğitim yapısına çevriliyor. Özellikle kütüphanesi olan ribatlar dediğimiz bu. Bağdat'taki ribatların birer medrese, Süherverdi'nin kitabında da mesela ribatlarda Sufi'nin davranışları diye bir bölüm vardı. Ondan sonra bu ribatların bir anda böyle kullanılması size Bağdat'a özel bir şey. Bağdat'ın o döneminin o konjonktürüne özel bir dönem. Sonra bir daha bu tabirle kullanılmıyor. O ribatlar daha önce kullanan kimselerin askeri kimliğini daha saklamak üzerine dini bir kimlik de koyup Selçuklu yani Orta Asya'dan gelenler bu ribatları öyle kullanırlar. Bu ihtilal sonrasında da bunları eğitim medrese yapısına çeviriyor Süherverdi. Bir dönemde böyle kullanıyor ama bir daha biz böyle örneği görmeyeceğiz. Biz size bütün bu Kudüs ribatlarını gösterdim. Avlulu. Buradan baktığımızda İslam coğrafyasında sadece avlu kılıçından olacağın ribatların hepsi en başta kale, daha sonra kervansaray. Büyüklüklerini buradan görmeniz açısından gösteriyorum. Bakın en büyük ribatlar Orta Asya'da olanlar, kervansaray olanlar. Timurlu dönemi Ali Şimnevai'nin yaptığı ribatlar, onlar da emsal olarak baktığınızda daha ufak merkezlerde olmasına rağmen onlar da büyük. Sağ içindeki ribatlar daha ufak. Çünkü onlar sadece bir hisar, bir kale. Sağ, evet, kapalı kısımdan oluşan ribatlara baktığımızda hepsi, burada büyük çıkmasına bakmayın, hepsi çok ufak yapılar. Çok katlı. Avlulu ve kapalı kısmı olan ribatların en büyük ribatı belki söylemiştim. Anadolu'daki ribatların esasında daha ufak ölçekte camiler, mesela Anadolu Selçuklu, Anadolu Selçuklu dönemi camileri Orta Asya'daki örneklerinden daha ufak fiziki boyutlardadır. Burada büyük olmasının sebebi birazcık da kervansarayların büyük olması. Ondan sonra yine Arap Yarımadası'na baktığımızda avlusu olan ribatlar konaklama işlemiyle yapılıyor ama bunlar şehir ribatı olduğu için daha ufak fiziki ölçülerde. Bazı çalışmalarda mesela ribat şehirde olmaz diyor. 7'de, 8'de, 9'da olmazdı belki ama biz buradaki size örneklerden gösterdiğim gibi şehir ribatları var. Bugün Fas'taki zaten bu ufak kale olarak kullanılan bu yerler, Fas'taki örneği gibi Rabat şehri ismi ribattan geliyor. Bir ufak garnizon önce kaleye, oradan da bir şehre dönüşmüş. Hepsini de aynı anda burada görebilirsiniz. Şimdi hepsini aynı ölçüye koyduğum zaman siz de görüyorsunuz ki en büyük örnekler Orta Asya'da. Ribat-ı Melik bunların en büyüğü. Anadolu'daki örnekler daha ufak ölçekte kervansaray olmasına rağmen. Teşekkür ederim. Çok umarım sizi sıkmadan hızlıca mümkün olduğunca anlatabildim.
Teşekkürler hocam. Bu güzel sunumunuz için. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Sorulara geçebiliriz şimdi. Hocam bu şeyden bahsetmişsiniz ya, çok minberleri olan yapılar var demiştiniz. Hani anlam veremedik, niçin evlerde her evde minber olsun. Evet. Benim aklıma şey geldi, Topkapı Sarayı'nda da hani çok fazla mescit var. Her bir hocanın kullandığı kendine ait bir mescit var. Hani çok da gerekmiyor, evet, aslında orada o kadar çok mescit yapısına ki. Acaba orada da o askeri örgütlenme içinde daha küçük bölüklerin kendi aralarında
şimdi
kaldıkları birimler için öyle bir hani minber yapıları.
Şimdi arkeolojik çalışmalar İspanya'da benim bildiğim kadarıyla hala devam ediyor. Bir cevap bulamadılar. Dediğinize, yani bu yorum açık hiçbirimiz. Sizin söylediğiniz de doğru olabilir. Başka, çünkü elimizde yazılı belge yok. Klasik orta çağ sıkıntısı. Fakat şöyle bir şey var. Bu bir mescit var büyük. Büyük dediğim mescit 40-50 metrekare. Etrafında evler var 20 metrekare. Yani çok küçük ve iç içe, mescide çok yakın. Hani mescide uzak olsa diyeceğiz ki üşeniyorlar. Bir de hangi, yani şu dönem için, o dönemde de biz evlerin içerisinde mihrap dışı bulmuyoruz. Konaklarda, saray mesela, taht arz odasının bir köşesinde de bir mescit yaparlardı. Yapmamışlar. O yüzden benim kanaatim bu dini farklı yorumlayan, İslam dinini farklı yorumlayan bir tarikattı. Ondan dolayı da hani onların şeyhleri de onlara evlerinde mihrap dışı yaptıklarını söyledi belki, bilmiyorum.
Mihrap dışı olduğundan emin miyiz hocam?
Hepsi mihrap dışı şeklinde, ben hemen değilim.
Bazen size ocaklarla da karıştırılıyor ya, mihrap bir şey
zannediyor. Hepsi yön olarak, hepsinin yönü aynı. Bugünkü çalışmada
kıble yönüne
bakıyor. Evet, kıble yönüne bakıyor. Hepsine bugünkü yorumda şu anda mihrap dışı diyoruz. Şu gördüğünüz gibi hepsi kıbleye bakıyor. Yani. Güneye, ondan sonra. Yani ocak gibi değil, bir de Bizans kiliselerindeki gibi ya da Osmanlı Sinan döneminde, son döneminde gördüğümüz gibi mihrabın olduğu niş yapının dışına taşınmış, absis gibi. O da çok enteresan.
Hepsi enine geliştiriyor.
Hepsi enine geliştiriyor. Belki dediğiniz gibi bence baca olabilir. Keşke imkanınız olsa sizi İspanya'da çalıştırsak da görseniz, ben de çalışmadım. Bu yorumunuz bence faydalı olabilir. Olabilir ama bacayı belki hani oraya koymadan, değil mi? Ben muhakkak tasavvufla alakalı şeyhlerinin bir bağlantı kurup yaptırdığını düşünüyorum. Yani orası mihrap dışı olur yok. Çünkü İslam kaidesiyle uyuşmuyor. Onlara bir sır mı verdi? Hani o kendi tarikatın mesela aykırı olacak bir şey değil. Yapılabilir mesela. İslam kaidesine evin içerisinde mihrap dışı yapılmaz diyemeyiz herhalde, değil mi? Ama cevabını bulamadılar yani. Ben de bakınca bir cevap bulamıyorum açıkçası.
Hocam benim bir sorum var. Bu günümüze ulaşan ribat yapılarından ne kadarının kitabesi var, özgün kitabesi?
Sadece Anadolu'da.
Sadece Anadolu'da.
Sadece Anadolu'dakiler var. Şimdi en başta çalıştığımızda şöyle söyleyeyim. Mesela İlhan Brandt'ın çok güzel bir yazısı var. Özellikle ben doktora çalışacak arkadaşlar esasında muhakkak tezimi bir yerine koyarım. En zor çalışması gereken konulardan biri İslam mimarisidir. İslam tarihidir. İslam tarihi çalışmak üzere benim gibi mesela ben 7 senede sürmesi kendi cezamı çektim. İslam mimarisinde ribatlarda, İslam mimarisinde zaviyelerde bir konu çalışmak için adamı çok yorar. Benim yapım az olduğu için ben bu kadar yaptım. Üç kıtayı çalışıyorsunuz. Üç kıtada mesela en iyi kaynaklar Allah razı olsun Osmanlı'dan Türkiye'deki çalışmalar. Çünkü bizim Osmanlı arşivlerimiz ve ulaşımımız çok kolay. Ama Osmanlı arşivinde bir arkadaşın çalışması için bile Arapçaya, Farsçaya, Türkçeye hakim olması gerekiyor. Bazıları hızlıca götürmüş batıdaki kütüphanelere İngilizceye hakim olması gerekiyor. Şimdi dedik ki çalışmamız bitti ve Türkiye'den çıktık. 3 ya da 4 dil saydım size. Orta Asya'ya gidelim, bak Mümtaz daha yeni gitti. Rusça'yı bilmemiz lazım. Çağatayca'ya hakim olmamız lazım. Farsça, yani İran diline hakim olmamız lazım. Arap coğrafyasına gittik, hadi bir Arapça ile koysak yine. Kuzey Afrika'ya gittik, Afrika dilleri gibi. Yani İslam tarihi, İslam mimarisi, İslam sanatı çalışması çok zordur. Ben Hildenbrand yazısında makalesinde aynı şeyi söylüyorum, ben de aynı görüşteyim. En iyi arşivler ve kaynaklar, Allah razı olsun hem Osmanlı'dan hem Cumhuriyet'ten, en iyi, en modern şeklinde biz korumuşuz. O yüzden bizim arşivlerimiz hem sağlıklı hem daha geniş. İran yeni yeni ortaya çıkıyor. Rusya'daki arşivlerden ne kaldıysa, işte Mümtaz gibi kıymetli arkadaşlarım onları ortaya çıkarmaya kalıyor. Ama büyük bir devrim yaşanmış, kültür devrimi yaşanmış bir coğrafyadan başlıyoruz ondan sonra. İşte sizin yorumunuzdan ondan sonra Feyza'nın sorusuna kadar İslam'la ilgili çalışma yaparken pek çok dil bilmek gerekiyor. Anadolu'daki bir tane Ankara'daki müzede bir ribatta, yani bir yapıdan alıp kitabeyi taşımışlar şu andaki müzeye. O müzedeki kitabeyi çeviren arkadaşlar ribat ifadesini buluyor. Demek ki o da bir kervansaray yapısından gelmişti. Ama kitabesi olanlar sadece biz diğerlerini yazılı kaynaklarda halkın ribat dediği için ribat diyoruz onlara.